Ayrım 10.
AA, tabi hukukun kaynağı insandır. İnsan, doğuştan evrensel, devredilmez ve vazgeçilmez haklara sahiptir. BB, tabi hukukun amacı, insan haklarının mutlak surette korunmasıdır. Bugün hakim olan tabi hukuk anlayışına göre, tabi hukuk, hiç değilse temel haklar, özellikle insan hak ve hürriyeti konusunda devletten ve pozitif hukuktan üstündür. Öyleyse tabi hukuk, insan hakları uluslararası evrensel hukukudur. Uluslararası hukukun bir parçası olan insan hakları hukuku, bir ülkenin yargı organları tarafından uygulanmıyorsa, o zaman tabi hukuk pozitif hukuktan önceliklidir. Diğer taraftan 20. yüzyılda ırk ayrılıkları dolayısıyla pek çok kişinin suçlu sayılarak mahkum edilmesi tabi hukuk teorisine yeniden bir canlılık getirmiştir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg ve Tokyo mahkemelerinde yargılanan harp suçluları, mahkum edilebilmeleri için aranılan pozitif hukuk kurallarının mevcut olmaması sebebiyle, beraat edebilecek durumda olmaları, insanlık vicdanını rahatsız ettiğinden, tabii hukuka aykırı hareket etmiş olmamaları sebebiyle, suçlu sayılarak mahkum edilmişlerdir. Dipnot, Veil, sayfa 23. 6. Değişken içerikli tabi hukuk görüşü. Çağdaş tabi hukuk. 20. yüzyılın başında tabi hukuk kurallarının değişmez kurallar olduğu görüşü de tartışılmaya başlanmış ve modern tabi hukuk taraftarlarından Stemler isimli bir Alman hukukçusu, tabi hukukun değişmez içeriğini bir tarafa bırakarak değişmez prensipler, sosyal ideal fikrinden hareketle, pozitif hukuk kuralları gibi tabi hukukunda içinde yaşanan medeniyet ölçü ve ihtiyaçlarına göre zamanla değişebileceğini ileri sürmüştür. O halde tabi hukuk geleceğin pozitif hukukudur. Buna değişken muhtevalı tabi hukuk denilmiştir. Değişken içerikli tabi hukuk bugün dahi canlılığını muhafaza etmektedir. Dipnot, Çağıl, sayfa 424, Özbilgen, sayfa 207 ve 209. Tanınmış bir Fransız hukukçusu olan Jenny de tabi hukukun tabiatta mevcut değişmez kurallar olduğunu fakat muhtevasının belirli birkaç ilke ile sınırlandırılabileceğini ifade etmiştir. Bu görüşlerin etkisiyle tabi hukuka ideal hukuk denilmiştir. İdeal hukuk, olması lazım gelen hukuk, de loge firanda, yürürlükte bulunan kuralların dışında akıl yoluyla bulunan ve sosyal ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verecek adalete en uygun hukuk kurallarıdır. 2. Pozitivist görüş. 1. Pozitivizm kavramı. 19. yüzyılda Avrupa'da düşünce tarzında bir değişiklik meydana gelmiştir. Fransa'da Auguste Comte, pozitivizm felsefesi, pozitif düşünce tarzı ismiyle ortaya attığı görüşe göre deney ve gözleme dayanmadan akıl yoluyla gerçekler bulunamaz. Pozitivizm sayesinde aklın gerçeklerin kaynağı olmayıp sadece onları bulmak için bir araç olduğu ileri sürülerek ispat olunamamış teorik düşünce yerine deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce hakim kılınmak istenmiştir. Burada sadece pozitivizmin hukuka etkisi üzerinde durulacaktır. 2. Kanuni pozitivizm. 18. yüzyıl tabi hukuk görüşü pozitivist hukuk okulu tarafından eleştirilmiş, tabi hukukun varlığı reddedilerek gerçek hukukun devlet gücü tarafından yaptırımla donatılmış pozitif hukuk olduğu ileri sürülmüştür. Bu fikre göre değişmeyen, ebedi, tabiatta mevcut bir hukuk düzeni yoktur. Değişmez ve ebedi olan sadece tabiat kanunudur. Bir toplum içinde fertlerin düzensiz olarak yaşayamayacakları da bir tabiat kanunudur. Tabiatta değişmez bir hukuk düzeni mevcut olmadığına göre, bir idealden başka bir şey olmayan tabi hukuku incelemek, hukuk teorisinin görevi değildir. Pozitivistler, devlet tarafından yaptırımla donatılmış olan kanunları veri olarak kabul etmişlerdir. Onlara göre, hukukun temelini anayasa ve kanunlar teşkil ettiğinden, pozitif hukuk, belirli bir ülkede egemen olan güç, iktidar tarafından oluşturulan hukuk kurallarının bütünüdür. Hukuk düzeni hiyerarşik bir düzendir. Başka bir deyişle, hukuk düzeni tersine çevrilmiş bir piramit biçimindedir. Bunlar, üstten alta doğru anayasa, kanunlar, tüzük ve yönetmeliklerdir. Hiyerarşik bir düzen içinde alt kademedeki bir kural, üst kademedeki bir kurala, yani tüzükler kanunlara ve kanunlar da anayasaya aykırı olamaz. Çünkü kanun yapma yetkisini meclise veren anayasadır. Alt kademedeki her hukuk kuralı temelini üst kuralda bulur. Fakat anayasadaki hükümlerin temel ve menşei nedir? Pozitivistlere göre bunun temeli ister ilahi kudrete, omnis potestas edeo, ister halkın iradesine, sosyal sözleşme, dayansın. Tecrübeler şu gerçeği göstermiştir ki yargı ve idare pozitif hukuk kurallarına uygun olarak hareket eder ve karar verir. Pozitif hukukun anayasanın da üstünde menşe ve temelini aramaya gerek yoktur. Çünkü tabiatta değişmez ve sadece akıl yoluyla bulunacak kurallar yoktur. İngiltere'de Bentham, Fransa'da Auguste Comte ve Dugy, Almanya'da Kelsen, pozitivizmin başlıca temsilcileri olmuştur. Kelsen, pozitif hukukun genel teorisini ortaya koymak istemiş ve yukarıda incelediğimiz saf hukuk teorisi, dipnot, bakınız yukarıdaki bölüm 2.2.1.2 adıyla anılan görüşünde hukuk ilmine yabancı saydığı felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi unsurlardan ayıklandıktan sonra pozitif hukukun temelinin bunun dışında aranmaması gerektiği sonucuna varmıştır. Kelsen'e göre pozitif hukuk, ulusal hukuk yani bir devletin iç hukukudur. Devletin üstünde bir hukuk düzeni bulunmadığına göre dahili hukuk en üstün düzeni oluşturur. Kanuni pozitivizm, dogmatik hukuk ilminin gelişmesine yardımcı olmuştur. Buna karşılık bu yardım sadece hukuk kurallarının yürürlükteki kısmını incelediği için tek yönlü kalmış, hukuk kuralları üzerinde kıymet hükmü verme metotları üzerinde durulmamıştır. Dipnot, Çağıl Kelsen, sayfa 43, Çağıl, sayfa 440, tanınmış Fransız devletler hukukçusu Lafur pozitizmi bu sebeple miyoplar felsefesi olarak adlandırmıştır. Özbilgen, sayfa 212. Pozitivist görüş bir taraftan sadece mevcut olan hukukla meşgul olduğu, hukuk idealiyle ilgisini kestiği için eleştirilmiştir. Bu eleştirilere göre devlet vaz ettiği hukuk kurallarını, ideal hukuk kurallarını dikkate almadan değiştirilebilecektir. Bu takdirde devletin böyle bir şartsız hükümranlığının nereden kaynaklandığı sorusu ortaya çıkmaktadır. 3. Sosyolojik pozitivizm. Bu görüşe göre hukukun temelinde veri olarak yürürlükte olan kanunlar değil, o kanunun çıkarılmasına sebep olan sosyal olay ve koşullar ele alınmalıdır. Başka bir deyişle, sosyal hayat koşullarıyla hukuk kuralları arasındaki illiyet bağının bozulmasına sebep olan olaya karşı toplumun tepkisi, yaptırım, incelenmelidir. Teorisini hukuki olgulara dayandıran Durkheim hukukun, bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki sosyal bağlılıktan kaynaklandığını ileri sürmüştür. Sosyolog olan Durkheim'ın fikirlerini hukuk alanına taşıyan tanınmış Fransız hukukçusu Dugy, hukuk teorisini sosyal olgulara dayandırmakla birlikte sosyal bağlılık yerine fertlerin ortak bilinci, conscience collective kavramına yer vermiştir. Bu hukukçuya göre bir toplum içinde yaşamak ihtiyacını duyan fertler toplu olarak bir sebep, cause değil, bir amaç, but olarak hukuk kurallarına ihtiyaç olduğunun bilincine varmışlardır. Dipnot, Dugy, Trois de droit constitutionnel, 3. basım 1927, yine bakınız, Gerasaye, Laborde la cause, No 29, sayfa 30. 3. Tarihçi Hukuk Okulu. 19. yüzyılda iradenin bağımsızlığı ilkesine ve bir ülkede yabancı kanunun benimsenmesi fikrine karşı çıkan tarihçi hukuk okulu taraftarları, hukukun tarihi bir vaka olduğunu ileri sürerek her ülkede uygulanabilecek tabii hukukun mevcut olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu fikrin tarihi nedeni şöyle özetlenebilir. Fransız ihtilalinden önce tabii hukukçular toplum hayatını düzenlemek için gerekli hukuk kurallarının akıl yoluyla bulunarak ortaya çıkarılabileceğini iddia etmişlerdir. Bu fikri izleyen hukukçular, Napolyon tarafından hazırlattırılan 1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu'nun, Kod Napolyon, tabi hukuk fikrinden esinlenerek hazırlandığı için bunun diğer ülkelerde de uygulanabileceğini ileri sürmüşlerdir. 1789 Fransız devriminin ruhu ile hazırlanmış olan ve Avrupa'da birçok kanunlara model teşkil eden 1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu bazı Alman şehirlerinde uygulanabildiğine göre, Almanya'nın tamamında da uygulanmaması için bir sebep olmadığı iddia edilmiştir. 19. yüzyılın başında Almanya'da siyasi birliği sağlamak amacıyla o zamana kadar Almanya'nın bazı şehirlerinde uygulanan ve Cermen hukukuna dayalı kuralların bir araya getirilerek kanunlaşması fikri ortaya atılmıştır. 1814 yılında tabi hukuk taraftarı olan Tübet'in 1772-1840, Almanya için genel bir medeni kanun zorunluluğu isimli eseri üzerine 1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu'nun Almanya'ya sızarak Almanya'da da kabul edilmesi endişesine kapılan Savigny 1779-1861, çağımızdaki değişikliklerin yaşama ve hukuk ilmindeki görevi isimli eseri ile Almanya için müşterek bir kanunun yürürlüğe sokulmasının, yani kodifikasyonunun erken olduğunu ileri sürmüştür. Böylece 19. yüzyıl başlarında Almanya'da gelişmiş olan tarihçi okulun kurucusu Heidelberg Üniversitesi profesörlerinden Savigny'e göre, tabi hukuk mevcut olmadığından hukuki olayları tarihi bakımdan incelemek gerekir. Hukuk kuralları bir ulusun tarihi, ortak inanış ve kanaatleri, örf ve adetinin etkisi sonucunda oluşur. Hukukun kaynağı halkın ruhudur. Volksgesetz. Her milletin milli ruhunun eseri olan kendine özgü bir halk hukuku vardır. Volksrecht. Savigny'e göre kanunlar halkın ruhu tarafından önceden belirlenmiş olan ilkeleri tespit etmelidir. Bu hukukun gelişiminde 3 aşama önem taşır. Birinci aşama hukukun bilinçsiz gelişme dönemidir. Bu aşamada milletin genel eğilimi sonucunda kurallar örf ve adet biçiminde ortaya çıkarlar. İkinci aşama bilinçli aşamadır. İkinci aşamada hukukçular örf ve adet kurallarını inceleyerek bir sistem kurarlar ve hukuk ilmini bir yapıya kavuştururlar. Nihayet üçüncü aşama olan yasama döneminde kanun koyucu bu kuralları kanunlaştırır. Savigny bu sebeple Alman halkının örf ve adetine aykırı olan bir yabancı hukuk sisteminin, Fransız Medeni Kanunu, Almanya için de kabul edilebileceği fikrine şiddetle karşı çıkmıştır. Tarihçi Hukuk Okulu, Almanya'da yeni bir medeni kanunun meydana getirilmesini 1900 tarihli Alman Medeni Kanunu'nun hazırlanmaya başlandığı 1896 yılına kadar geciktirerek önemli rol oynamış, Almanya'da Fransız Medeni Kanunu'nun etkisi ortadan kaldırılmıştır. Diğer taraftan Tarihçi Hukuk Okulu, her ulusun kendi hukuk tarihinin incelenmesini ihmal eden diğer görüşlere karşı bir yenilik meydana getirmiştir. Tarihi hukuk okulu üzerinde bir kıymet hükmü vermek gerekirse, bu okulun esnasında tamamen ilim olmak iddiasını taşımış olduğu söylenebilir. Tarihçi hukuk okulunun görüşü, hukuk kurallarının oluşmasında tarihe fazla önem vererek hukukun gelişmesini önlemesi, yavaşlatması ve kanun koyucunun fonksiyonunu reddetmiş olması dolayısıyla eleştirilmiştir. Tarihçi Hukuk Okulu, hukukun gelişimindeki ilk aşamada örf ve adet üzerinde isabetli olarak durmuş olmakla beraber, daha sonraki aşamalarda kanunun bağımsız ve yaratıcı bir kaynak olarak ortaya çıktığını göz önüne almamıştır. Halbuki halkın ruhu kavramı fertlerin iradelerinin toplamından oluşur. Diğer taraftan Tarihçi Hukuk Okulu, Roma hukukunu tek tip hukuk sistemi olarak kabul ettiğinden, her milletin kendi ruhuna göre bir hukuka sahip olması gerektiği düşüncesiyle de ters düşmüş olmaktadır. Nitekim tarihçi okulun fikirlerini reddeden ve akla dayanmayan bir hukukun mevcut olamayacağını ortaya koyan Alman hukukçusu Rudolf von Schering 1818-1892, Savigny'e ve eski tarihçi hukuk okuluna karşı olan ve etkileri bugüne kadar gelen yeni bir ceryana öncülük etmiştir. Hukukun halkın ruhundan kaynaklandığı fikrine karşı Schering, hukukun gelişimini inceleyerek ve hukuki kurumları etkileyen nedenler üzerinde durarak, hukuki sorunların hukuk mantığı ile çözülebileceğini ileri sürmüştür. Ona göre, hukuk kurallarından oluşan bir hukuk sistemi başka bir ülke tarafından da iktibas edilerek benimsenerek uygulanabilir. Nitekim 15. yüzyılda Almanya'da Roma hukukunun iktibası tamamlandıktan sonra Cermen hukuku ile Alman halk ruhundan tamamen farklı Roma halk ruhundan kaynaklanmış olan Roma hukuku yan yana hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde uygulanabilmiştir. Jorin, Roma hukukunun ruhu isimli eserinde yüksek Roma hukuku ilmi denilen sistemi incelerken Roma hukukunun sadece Romalıların örf ve adetlerinden meydana gelmeyip yabancı milletlerin hukukundan alıntılar yapılarak meydana getirilmiş bir hukuk sistemi olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre, hukukun kaynağını araştırırken sadece bir milletin tarihini değil, o hukuk sistemini etkileyecek bütün dış etkenleri de araştırmak gerekir. 4. Hukuk ve devlet kavramı arasındaki ilişkiler. Devletin hukuki niteliğini, kudret ve menşeini açıklamak amacıyla pek çok görüş ileri sürülmüştür. Bunları başlıca iki grup etrafında toplamak mümkündür. 1. Devletin hukuki niteliğini ve esasını sosyal sözleşmeye dayandıran teori. Devlet sözleşmesi teorisi. Bu teoriye göre devletin esas ve menşei tabiat halinde yaşayan insanların örgütlenmeden önce ortak bir otoriteye tabi olmak hususunda aralarında serbest iradeleriyle akt ettikleri sözleşmedir. Görüldüğü üzere bu teori, devletin özünü irade açıklamasına dayandırmaktadır. Bu teori, uzun bir tarihi gelişim göstermektedir. Milattan önce 3. yüzyılda yaşamış olan sofistler, devletin bir sözleşme ile meydana geldiğini diyalog şeklinde açıklıyorlardı. Protagoras'ın adalete dayanan devlet payidardır sözünü Eflatun bir masal şeklinde anlatmıştır. Tanrı, insan ve hayvanları yarattığı zaman her hayvana hayatını devam ettirebilmesi için bazı imkanlar vermiştir. Buna karşılık bu tür korunmadan yoksun olan insan, hayvanlara tabiatın verdiği imkanları kendi yaratmak zorunda kalmıştır. İnsanlar, çalışmaları sonucu elde ettikleri malların mübadelesini belirli hukuk kurallarına ve sözleşmelere dayandırmışlar ve bundan hukuk düzeni ve devlet ortaya çıkmıştır. Dipnot, Eflatun'a göre insan ve devlet birbirinin sebep ve sonucudur. Orta çağda sözleşme fikrine rağbet edilmemiştir. Bunun sebebi orta çağda tanrı devleti fikrinin hakim olmasıdır. Saint Thomas d'Aquin'e göre devlet, tanrı tarafından idare edilen ilahi düzenin yeryüzündeki aksidir. Devlet, ilahi düzen ve otoriteye karşı emir veremez. 17. yüzyılda Hugo Grotius, tabi hukukun ilkelerine göre akt edilen sözleşmelere riayet etmeden yaratılış gereği sosyal olan insanlar arasında ortak yaşamın mümkün olmadığı fikrinden hareket ederek, devletin hukuk yaratamayacağı çünkü insan haklarının tabi hukuk tarafından korunduğunu, liberal devletin esasının ise sosyal sözleşmeye dayandığını ileri sürmüştür. Ona göre her ulusun bir sosyal sözleşmesi vardır fakat hukuk bir devletin sınırlarında bitmediğinden uluslararası hukuk vardır. Başlıca kural, verilen söze riayettir. 18. yüzyılda sosyal sözleşme fikri Jean-Jacques Rousseau tarafından geliştirilmiştir. Bu düşünür 1762 tarihli Sosyal Sözleşme, Kontrat Sosyal isimli eserinde hür ve eşit olarak doğan insanların hürriyet ve haklarını savunmak ve korumak için sözleşme yolu ile tabiattaki bazı haklarından kendi iradeleriyle vazgeçtiklerini açıklamak suretiyle devletin esasını, kamu iradesini oluşturan kişi iradelerinin açıklamasına dayandırmıştır. Kamu, genel iradesi ise halkın vermiş olduğu reylerin bütünüdür. Genel iradenin oluşması için çoğunluk yeterlidir. Kanunlar genel iradenin ifadesidir. Bütün hakimiyet kamu iradesinde bulunduğundan kuvvetlerin ayrımı söz konusu olmaz. Sosyal sözleşmeyi kabul edenler vatandaş, etmeyenler ise yabancıdır. Sosyal sözleşme fikri eleştirilmiştir. Milyonlarca insanın sözleşme yapması fikrinin hayal olduğu söylenmiştir. Kaldı ki devlet bir sözleşme sonucu meydana gelmişse fertler kendi iradeleriyle verdikleri muvafakatı geri alarak yaptıkları sözleşmeyi feshedebilmeleri yolu açık bırakılmaktadır. O zaman devletin çözülmesi önleyecek, sözleşmeden başka ikinci bir kuvvete ihtiyaç olacaktır. Böyle bir kuvvet ise hürriyeti ortadan kaldırabileceğinden tehlikeli görülmelidir. Rousseau, sosyal sözleşmenin belki de gerçek olmadığını biliyordu. Fakat insanın tabiatı gereği var olan haklarını muhafaza edebilmesi için, gerekli hukuki düzenin var olabilmesi için nasıl kurulması gerektiğini göstermek istemiştir. Sosyal sözleşme doktrini, irade, kişi hürriyeti, eşitlik ve iradenin bağımsızlığı kavramları üzerinde önemli rol oynamıştır. 2. Devletin menşeini kuvvet ve mücadeleye dayandıran teori. İlk çağlarda sosyal sözleşme fikrinin karşıtı olarak ileri sürülmüş olan kuvvet teorisine göre, devlet ve hukuk insanların egemenlik sebebiyle yaptıkları mücadeleden doğmuştur. Devlet ve hukuk, kuvvet demektir. Devlet, elden ele geçen, tedavül eden hakimiyet olduğundan adalet yoktur, ancak daha kuvvetlinin hakkı vardır. 15. ve 16. yüzyıl boyunca düşünürlerin bir kısmı devletin mutlak hükümranlığı fikrini benimserken, diğerleri devletin güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde insan hürriyetine önem vermişlerdir. Machiavelli 1469-1527 isimli bir İtalyan hukukçusu, İtalyan şehirlerinin gittikçe güçleşen durumunu düzeltmek amacıyla yazdığı Prince, Devlet Adamı isimli eserinde, çarenin devletin insanlar üzerinde kudret ve otorite kurmak için mücadele etmek zorunda olduğunu açıklamıştır. Devlet sisteminin monarşi veya cumhuriyet olması önemli olmayıp, devletin başında kuvvetli bir iradenin bulunması gerekir. O halde devlet hukuk düzeninin üstündedir ve ondan öncedir. Çünkü hukuku yaratan devlettir. Hukuk düzenini devlet kendi menfaatini korumak için meydana getirmektedir. Öyleyse uluslararası hukuk yoktur. 17. yüzyılda bir İngiliz düşünürü olan Hobbes'a 1588-1679 göre, tabiat halinde yaşayan insanlar aralarında eşitlik bulunduğundan hak elde etmek için birbirleriyle mücadele edeceklerdir. Çünkü insanlar yalnız kendi menfaatlerinin takipçisidirler. Herkes, herkesin düşmanı, insan insanın kurdudur. Homo, homini, lupus. Barışı sağlamak için insanlar sosyal varlık olmadıkları halde menfaat kaygısıyla bazı haklarını devlete bir şefe bırakmışlardır. Öyleyse devlet yapay bir varlıktır. 1789 Fransız İhtilali felsefesinden esinlenen Montesquieu 1689-1755 göre bir toplum içinde yaşamak eğilimindeki insanlar arasındaki mücadeleyi kanun düzenler. İşte Montesquieu ve onu takip eden bazı Fransız hukukçuları, toplumu idare edenler ile onların iradesine tabi olarak idare edilenler arasındaki farklılaşmanın devleti meydana getirdiğini ileri sürmüşlerdir. Devletin esası, idare edenlerin haiz olduğu kuvvettir, iktidar gücü. Montesquieu'nun siyasi nitelik taşıyan kuvvetler ayrılığı teorisi, Fransız 1789 ve 1791 anayasalarında yer almıştır. Dipnot, bakınız aşağıda bölüm 3, 2, 2, 4, B.